Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Öncelikle bir haftalık bir aradan sonra tekrar sizlerle buluşmanın verdiği mutluluğu arz etmek isteriz. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle Bağbali'nin ve edebiyat dünyasının çok renkli portrelerinden birisi vardı. Ercüment Ekrem Talu. Bu zat Türk basın tarihinde ve edebiyat tarihinde değeri hiçbir zaman tam olarak takdir edilememiş kalem ustalarından birisiydi. Boyu tam orta, göbeği biraz fazlaca ileride, hafif koç burunlu, son derece sempatik ve aynı zamanda da bilgili bir kimseydi. Evet, Cumhuriyet tarihinin ilk devirleriyle saltanatın son devirleri arasında basın hayatımızda, matbuat hayatımızda gazeteci ve yazar olarak çalışmış ve öyle kalmış kaç yüksek tahsilli kişi vardı. Bugün gazetelerde çalışan gazetecilerin, yazarların ekseriyetini dil bilen yüksek tahsilli kimseler, biraz da yaşı genç olan kimseler oluşturuyor. O sıralarda ise ekseriyet mektepli olanlarda değil, alaylı olanlardaydı. Gazete sahipliği yaptığı, göğsünde bir takım liyakat madalyası, sadakat nişanı taşıdığı halde, öyle fazla mürekkep yalamamış gazete sahipleri bile vardı. İşte Ercüment Ekrem Bey, böyle bir devirde yazı hayatına atılmış, gerçekten bilgili, münevver bir gençti. Evet, Ercüment Ekrem Bey belki isminden de anlayacağınız gibi meşhur yazarlardan, şairlerden Recaizade Ekrem Bey'in oğludur. Bu iş, yazı işi, edebiyat işi ona muhtemelen babasından miras olarak kalmıştı. Recaizade Ekrem Bey, edebiyat-ı cedidecilerden, yani Avrupalı gibi düşünüp yazan yeni edebiyatçılardan, yeni ediplerdendi. Oğlunu da bir Batı kafasıyla yetiştirmek istemiş, Batı kafası taşısın istemiş ve onu o zamanın en popüler mekteplerinden, biraz da alafranga eğitim veren mekteplerinden Galatasaray Lisesi'nde okutmuştu. Tabii Ercüment Ekrem Bey Galatasaray Lisesi'nde okuduğu için Fransızca dilini bütün incelikleriyle öğrendi ve bir ara hariciyede, yani dış işlerinde de vazife yaptı. Ercüment Ekrem Bey 1888 doğumludur. Daha sonra Ercüment Ekrem Bey, Cumhuriyet'in ilanından sonra Ankara'da Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Matbuat Genel Müdürlüğü ve daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü gibi vazifelerde bulundu. Ancak bu müddet zarfında kendisi yazı hayatına çoktan atılmıştı ve onu asıl namını, şanını yayacak sahayı bulmuştu. Evet, o sıralar Ercüment Ekrem Bey'in gazetelerde, dergilerde yazıları çıkmaya başlamıştı. Bu arada sevgili dinleyiciler, bazı tercümeleri de görülüyordu. Yazıları da gitgide daha beğeniliyordu. Baştan başa esprilerle doluydu yazıları. Ve aynı zamanda onun ne derece kıvrak bir zekaya malik olduğunu da açık bir biçimde gösteriyordu. Yavaş yavaş Ercüment Ekrem Bey bütün resmi vazifelerinden ayrıldı ve tamamıyla yazı hayatına girdi. Meşhur tabirle Babali'ye yerleşti. Derken Türk mizah edebiyatında adı hiçbir zaman unutulamayacak olan bir tipi meydana getirdi. Meşhedi Cafer. Tabii bu Meşhedi Cafer tipi tamamıyla hayaliydi sevgili dinleyiciler. Meşhedli veya Meşhedi demek Meşhedli demek. Meşhed İran'da bir şehir. Tamamen hayali bir tip bu. Ama hemen hemen Türk mizah edebiyatında bir daha oradan çıkmamak üzere yerleşiverdi bu tip. Türkiye'de, daha doğrusu İstanbul'da her zaman çok sayıda İranlı, Azeri aslından küçük esnaflık yapan kişiler vardı. Hala da vardır sevgili dinleyiciler. Bunlar aslen Türk oldukları halde, Azeri oldukları halde, halk bunlara İran kültürünün tesirinde oldukları için Acem derler. Tabii bunlar da yıllarca bu telkin altında kaldıkları için sonunda iyice acemleşir ve bu şekilde memleketlerine dönerler. İşte sevgili dinleyiciler, bu Meşhedli Cafer de böyle küçük bir esnaftı ve asıl memleketi olan İran'ı tabii çok severdi. Bunun için de orada yapılan her işi gereğinden çok muvaffak görürdü. İnsaf ölçülerini alabildiğine aşar, durmadan mübalağaya sapardı. Zaten Acemlerin mübalağası çok meşhurdur sevgili dinleyiciler. Türkler pöhpöhten, Acemler pehpehten hoşlanır demişler. Yani Türkler övülmekten, Acemler ise mübalağadan hoşlanır demişler. Bu da hakikaten öyle. Ercüment Ekrem bu Meşhedi tipini meydana getirdikten sonra ona izafe edilen binlerce fıkra da yazmıştı. Bunlar bugüne kadar değerinden hiçbir şeyi kaybetmeden dillerde dolaşır olmuştu. Tabii bu fıkralardan bazıları Fransızların meşhur mübalağacılıklarıyla meşhur ünlü tipler olan Marius'tan adapte edilmişti. Bazı fıkraları da onun hesabına başkaları uydurmuştu. Fakat ne olursa olsun Meşhedi Cafer tipini meydana getiren odur ve bu tip dediğimiz gibi Türk mizah tarihine de girmiştir. Tıpkı sevgili dinleyiciler Nasreddin Hoca gibi, efendim Karagöz Hacivat gibi, İncili Çavuş gibi bir kahraman meydana getirmek ve bunu herkese sevdirmek, onu folklore sokmak, kültür hayatına sokmak ve tabii nesiller boyunca yaşatmak ne demek? Bu milyonda bir büyük yazarın bile başaramayacağı bir iş. Halbuki o, yani Ercüment Ekrem Bey, ne gariptir ki bu yolda elde etmiş bulunduğu muvaffakiyetin gerçek değerini hiçbir zaman takdir edemedi. Kendisiyle yapılan anketlerde ve mülakatlarda her zaman böyle bir tip meydana getirmiş olmasının değerini küçümsedi. O edebiyat tarihine bir roman yazarı olarak geçmek isterdi. Ve en çok da Beyaz Şemsiyeli Kadın adını taşıyan aşk romanını yazmakla, kaleme almakla iftihar ederdi. Doğrusunu söylemek gerekirse sevgili dinleyiciler, bu roman da dört başı mamur bir romandı. Ama gazeteciler, dergi sahipleri ondan hep Meşhedi Cafer konulu eserler istiyorlardı. İnsanlar öyle ciddi mevzuların arkasına hiçbir zaman gitmemişlerdir. Hep eğlence istemişlerdir. İşte bunun üzerine o da Meşhedi Avrupa'da, efendim Meşhedi Aslan Peşinde gibi kahramanı hep Meşhedi Cafer olan mizahi romanlar yazmaya başladı. Böylece bu tip halkın hafızasına iyice yerleşmiş oldu. Bir gün birisi mübalağalı bir şekilde konuştu mu, şöyle fazlaca attı mı, herkesin aklına sevimli Meşhedi Cafer gelirdi. Meşhedi Cafer gibi atıyorsun der geçerlerdi. Bundan da onun dilimize de girdiği hakikati ortaya çıkmaktadır. Sevgili dinleyiciler, Ercüment Ekrem Talu, Talu soyadını almıştı. Ekrem babasının ismidir. Eski adette bir kimse birinci ismi arkasından babasının ismini anar. Kimin oğlu olduğu anlaşılırdı. Eskiden tabi soyadı yoktu. Şimdi Ercüment Ekrem, Recaizade Ekrem Bey'in oğludur. Bir de Muhakkar Ekrem vardı, o da kardeşi. O da spor muhabiriydi. Ercüment Ekrem ve Muhakkar Ekrem. Soyadları Talu almışlardı. Bu şekilde de devam ettiler. Yani Ekrem ismini kullanmaya da devam ettiler. Aslında babalarının ismidir. Evet, bu Ercüment Ekrem Bey konuşmakta da üstad derecesinde ustaydı sevgili dinleyiciler. Zaten üstad usta demek ya, neyse şimdi aynı kelimeyi mükerrer kullandık. Çok güzel konuşurdu. Böyle lehçeleri çok güzel konuşurdu. Dil taklitlerini çok güzel yapardı. Şive taklitlerini. Ve aynı zamanda Doğu ve Batı kültürlerine tam bir vukufu vardı. Sadece Batı kültürüne değil, Doğu kültürünü de çok iyi bilirdi. 1935 yılında Balkan Antantı Konferansı yapılırdı. Her sene Balkan devletleri arasındaki bir ittifak şeysiydi bu, Balkan Antantı. Her sene bir Balkan şehrinde toplantısı yapılırdı. 1935 yılında Belgrad'da toplanacaktı bu Balkan Antantı. Bu konferansa tabii bir gazeteci grubu da davetli olarak hazır bulunacak. 10 kişi kadar var. Tabii heyete başkan olarak Ercüment Ekrem Bey'i seçiyorlar. Duayen olduğu için. Bir de tabii Ercüment Ekrem Bey protokol kurallarını, teşrifatı çok iyi bilirdi. İyi bir Osmanlıydı. Osmanlılarda da biliyorsunuz teşrifat kuralları çok mühimdi. Hem de Ercüment Ekrem Bey'in Fransızcası çok mükemmel olduğu için heyete verilen davetlerde, bulundukları yerlerde mükemmel Fransızcasıyla konuşmalar yapıyordu. Heyeti hep o prezente ediyordu. Bir gece bu gazetecilerin şerefine verilen bir davette yemekten sonra sohbet ederken Ercüment Ekrem Bey bir kısım Yugoslav ve yabancı gazetecileri yanına toplamış, bir köşede Fransızca bir şeyler anlatıyor. Onları kahkahadan kırıp geçiriyordu. Oradaki Türk gazetecilerden birine, zannediyorum Murat Sertoğlu'na, Fransızca bilmeyen bazı Yugoslav gazeteciler, Murat Sertoğlu dillerini bilirdi, Sırpça bilirdi. Fakat Fransızca bilmeyen gazeteciler ona geliyorlar, diyorlar ki Ercüment Ekrem Bey ne anlatıyor? Neyse Murat Bey, Murat Sertoğlu kulak veriyor. Şimdi Ercüment Ekrem Bey o Yugoslav gazetecilere Evliya Çelebi'den bir pasaj naklediyor. Meğer kendisini dinleyenler arasında bir de Yugoslav tarihçi var. Bu tarihçinin de hususiyeti Evliya Çelebi hayranı. Neyse başlıyor Murat Sertoğlu Ercüment Ekrem Bey'in Fransızca anlattıklarını Sırpçaya çevirmeye. Şimdi şöyle anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet'in diyor şanlı kumandanı Bali Bey ordusunun başında Tuna Nehri'nin Sava Nehri ile birleştiği tarafa doğru ilerlerken karşısına Sırp kralıyla ordusu çıkmış diyor. Tam iki ordu kapışacakları sırada Bali Bey krala bir teklifte bulunuyor. Diyor ki şimdi diyor iki ordu çarpışacak diyor. Binlerce kişi canından olacak diyor. Gel biz buna meydan vermeyelim diyor. Biz ikimiz diyor ortaya çıkalım, dövüşelim. Hangimiz galip gelecek olursak onun başında bulunduğu ordu galip gelsin diyor. Galip sayılsın diyor. Sırp kralı da çok kuvvetli bir adammış. Hemen kabul ediyor. Neyse vaziyet iki tarafa bildiriliyor. Ordular iki tarafa çekiliyor. Ortaya Bali Bey ile kral çıkıyor. Bali Bey ilk taarruz hakkını, hamle hakkını karşısındakine veriyor. Hamle et ya kafir diye haykırıyor. Neyse kral hemen kılıcını çekiyor, atını mahvuzluyor ve hasmın üzerine saldırıyor. Ancak Bali Bey de boş durur mu? O bu taarruzu, bu hamleyi kolayca boşa çıkarıyor. Arkasından sıra Bali Bey'e gelince o kılıcını çekerek taarruza geçiyor. Atıyla Sırp kralının yanından geçerken de kılıcını sallayıp yerine geçiyor. Fakat krala hiçbir şey olmamış. Dimdik atının sırtında duruyor. Allah Allah diyor Türkler. Bali Bey nasıl oldu da diyorlar hasmına bir şey yapamadı. Şaşırıp hayret ediyorlar. Tabii herkes bu şaşkınlık içindeyken Bali Bey bu sefer bağırıyor. Belini ırgat ya kafir. Kral şöyle bir kıpırdıyor. İşte tam o sırada gövdesinin yarısı bir tarafa, öbür yarısı da diğer yana yuvarlanıyor. Meğer Bali Bey kılıcını o kadar hızlı bir şekilde savurmuş ki rakibini ikiye bölmüşmüş. Bunu tabii kendisinden başka kimse görüp farkına varmamış. İşte oraya bir şehir kurulmuş. Adına da bu belini ırgattan Galat olarak Belgrad denmiş. Şimdi bunu Ercüment Ekrem Bey anlatıyor. Tabii bu fanteziyi anlatırken belini ırgat tabirini Türkçe olarak söylüyor. Ki Belgrad'a uysun diye. Ve hikayesini öyle inandırıcı bir üslupla anlatıyor ki orada dinleyen Yugoslav tarihçi bile sonunda Allah Allah diyor ya, şaşılacak şey. Ben diyor bu hakikati bilmiyordum. İşi ciddiye alıyor. Tabii Belgrad demek güzel şehir demek. Belgrad ta bu Türkler oraya gitmeden önce de vardı ve adı Belgrad'tı. Ama Ercüment Ekrem işte o kadar ikna edici, bir de zaten esprili, kendisi neredeyse Meşedi Cafer. Öyle bir anlatıyor ki zavallı Yugoslav tarihçi ve diğer gazeteciler Belgrad'ın isminin işte bu belini ırgat sözünden geldiğini zannediyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, Ercüment Ekrem Bey'den bahsedilir de Meşhedi Cafer'den bahsedilmez mi? Evet, Meşhedi Cafer'den bahsedilmezse Ercüment Ekrem Bey'i tanımak mümkün olmaz. Şimdi Meşhedi Cafer'in dünyadaki en büyük rakibi Marsilyalı Marius. Para kasalının sağlamlığından bahsediyorlar. Karşılıklı oturmuşlar. Hemen Marius, Fransız çeliğinden yapılma kasaların bilhassa ateşe karşı çok mukavemetli olduğundan bahsediyor. Ve yapılan bir tecrübeyi de şöyle anlatıyor. Diyor ki, Marsilya'da diyor, Fransız çelik kasasına kağıt para dolduruldu diyor. Sonra da bu kasa 2 saat ateş içinde bırakıldı diyor. Kasa daha sonra açıldığı zaman kağıt paraların sararmamış bile oldukları görüldü. Sen bu işe ne dersin ağa diye soruyor. Şimdi Marius soruyor Meşhedi Cafer'e. Meşhedi Cafer hiç bu sözün altında kalır mı? Siz diyor asıl diyor Tahran'da yapılan kasaları görmeliydiniz diyor. O zaman diyor çelik kasa nasıl olurmuş anlardınız diyor. Marius da diyor ki hiç tecrübe yapıldı mı diyor. Tabii diyor Meşhedi Cafer yapıldı diyor. Ben de orada bulunuyordum diyor. Böyle diyor bir kasanın içine diyor iki tane horoz kondu da diyor. Kasa 8 gün 8 gece dehşetli bir ateşin içinde bırakıldı diyor. Sonra da kasanın kapısı açıldığı zaman ne gördük biliyor musunuz diyor. Şimdi herkes fal taşı gibi gözünü açmış. Meşhedi'nin vereceği izahatı bekliyor. Tabii Meşhedi'nin ne kadar mübalağacı olduğunu bilen bir kişi hemen horozlar ötüşerek kasadan çıktılar değil mi diye soruyor. Meşhedi başını iki yana sallıyor. Yok diyor öyle bir şey olmadı diyor. Horozlar diyor ölmüşlerdi diyor. Canlı değillerdi diyor. İkisi de soğuktan donarak ölmüş bulundular diyor. Evet, Meşhedi Cafer'in Fransız rakibi Marsilyalı Marius gene atıp tutuyormuş. Maksadı da tabii o sırada Marsilya'ya gelmiş olan Meşhedi Cafer'i alt etmek, mağlup etmek. Diyor ki, bizim diyor krallardan biri diyor, Paris'te diyor, kendisine o kadar yüksek bir saray yaptırdı ki diyor, şimdiye kadar diyor sarayın önünde durup da diyor, üst katını görmek için başını kaldıranlar arasında şapkasını düşürmemiş tek kimseye rastlanmadı diyor. Meşhedi Cafer diyor ki, o da bir şey mi diyor ya, bizim diyor şah diyor, Tahran'da bir saray yaptırdı. Saray 10 yıl önce biterken damında çalışan usta elinden keseri düşürmüştü. Keser hala yere ulaşmadı. Düşüp duruyor. Meşhedi Cafer'le rakibi Fransız Marsilyalı Marius arasında bir mübalağa yarışması düzenlenmiş. İki adamı karşı karşıya oturtmuşlar. Marius başlamış atmaya. Geçen yıl demiş, Amerika'ya gitmek üzere Marsilya'dan bir transatlantiye binmiştim demiş. Gemi rıhtımdan ayrılırken bir adam denize atladı demiş. Gemi gitti, adam yüzdü. Gemi gitti, adam yüzdü. Akdeniz'i, sonra da Atlantik'i geçtik. Gemi New York'ta rıhtıma yanaşırken adam bizden önce rıhtıma çıkmasın mı? Tabii Marsilya'nın bu palavrası, atışı o kadar büyük ki herkes onun mutlaka müsabakayı kazanacağına inanmış. Meşhedi Cafer biraz düşünmüş. Sonra başlamış Marius'la şu şekilde konuşmaya. Bu adamın demiş böyle mahir bir yüzücü olduğunu sen gözlerinle gördün mü demiş. Evet demiş. Elbette gördüm demiş Marius. Demek demiş Meşhedi, koca gemi kendisini geçemedi ha demiş, şaşırmış tabi o da. Geçemedi demiş Marius. Hiç uyumadan demiş ve gemiye filan tutunmadan yüzdü öyle mi demiş. Evet demiş. Dediğim gibi rıhtıma da daha önce çıktı demiş. Halkla demiş kendisini alkışlayıp omuzlarını alıp götürdü demiş. Bunu herkes de gördü demiş. İşte o zaman Meşhedi'nin gözleri parlamış. Aradığı karşılığı bulmuş. İşte demiş o adam bendim demiş. Ve tabii yarışmayı kazanmış. Ercüment Ekrem Talo, Cumhurbaşkanlığı özel kaleminde bulunduğu sırada İnönü Zaferi kazanılmıştı. Atatürk İsmet Paşa'ya, o zaman Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya, o da o zaman albay, İsmet Bey'e çekeceği tebrik telgrafının müsveddesini ona yazdırıyordu. Eski harflerin alfabesinde, elif besinde sevgili dinleyiciler, N harfini veren iki tane harf vardı. Birinin adı Nun idi. Normal bizim şimdi kullandığımız N harfini verirdi. Ötekinin adı ise Sağır Kef'ti. Ve tabii İnönü kelimesinin N harfi, ikinci N harfi, o günkü imla kaidelerine göre Sağır Kef'le yazılırdı. Ercüment Ekrem Talo bunu da Nun harfiyle yazınca Mustafa Kemal Paşa çocuğum demiş, yanlış yazdın demiş. Önü kelimesi Nun ile değil Sağır Kef'le yazılır demiş. Genç katip atılıvermiş. Biliyorum efendim demiş. Ancak demiş Paşa Hazretleri alınmasınlar diye Sağır Kef kullanmadım demiş. Malum İsmet İnönü'nün kulakları sağırdı sevgili dinleyiciler. Ercüment Ekrem Bey de Sağır Nun kullanmıyor ki, Sağır Kef kullanmıyor ki İsmet Paşa alınmasın diye. Evet, Mustafa Kemal Paşa bu espriye çok gülmüş ve o günlerde her önüne gelene bunu anlatmış. Hatta rivayete nazaran İsmet Paşa'ya bile bu espriyi anlatmış ve gülmüş olduğu rivayet edilir. Evet sevgili dinleyiciler, Üstad Ercüment Ekrem Talu dünyaya gözlerini kapadığı zaman arkasında iki evlat bırakmıştı. Bir tanesi biraz evvel bahsettiğim Muhakkar Ekrem Talu'ydu, öbürü ise Esin Talu'ydu. Her ikisi de baba mesleğini sürdürdüler sevgili dinleyiciler. Ne yazık ki Muhakkar Ekrem Talu genç denilebilecek bir yaşta vefat etti. Esin ise yine çok başarılı bir gazeteci olarak meslekte kaldı. Bu meşhur bir şarkı sözü yazarı vardı. Melih Kibar'la beraber çalışan ve Erol Evgin'in şarkı sözlerini yazan Çiğdem Talu. O Muvakkar Ekrem Talu'nun kızıydı ve dolayısıyla Ercüment Ekrem Talu'nun da torunu oluyordu. Burada yeri gelmişken o devrin ileri gelen kalem sahiplerinden hemen hepsi oğullarını talihsiz bir şekilde genç yaşlarında kaybetmişlerdi. Gerçekten garip bir tesadüf bu. Önce şair Recaizade Ekrem Bey, büyük oğlu Nejat'ı yani burada bizim bahsettiğimiz Ercüment Ekrem Bey'in ağabeysini kaybetti ve arkasından acıklı mersiyeler yazdı. Bunların pek çoğu uzun süre edebiyat kitaplarında mersiye dalındaki şiirlere birer numune olarak gösterilmişti. Ve meşhur Gül Hazin, Sümbül Perişan, Bağı Zarın Şevki Yok diye başlayan bir şiir işte Recaizade Mahmut Ekrem'in oğlunun hatırasına yazmış olduğu bir şiirdi ve bestelendi. Hüseyin Cahit Bey vardı, meşhur edebiyatçı ve gazeteci. O oğlu Ümidi kaybetti, Hüseyin Cahit Yalçın. Meşhur Eylül romanının yazarı Mehmet Rauf oğlu Cevval'i kaybetti. Yine meşhur şair Halit Fahri Ozansoy oğlu Gavsi'yi kaybetti. Ercüment Ekrem Talu oğlu Muhakkar'ı. Son olarak da Peyami Safa askerlik yapmakta olan yegane oğlunu kaybetti. Hepsi de bu derin acıları yüreklerinde duydular. Tabii Allah kimseye evlat acısı göstermesin derdi büyüklerimiz. Biz de o duayı tekrar ediyoruz. Şair Ahmet Haşim Bey Kadıköy'de otururdu ve evinde haftanın muayyen günlerinde dostları toplanırdı. Mevzu şiir olan, edebiyat olan uzun ve tatlı sohbetlerde bulunurlardı. Ercüment Ekrem Talu da arada bir gelir. Ancak tabii işi fıkra ve şakalara döktüğü için o ağırbaşlı meclisin ciddiyeti kalmazdı. Çok ciddi bir adam olan Ahmet Haşim de buna pek içerlerdi. Sonunda bir gün dayanamamış demiş ki, "Ah Ercüment," demiş. "Ben senin babanın," demiş. "Oğlu Nejat'ın ölümü için neden bu kadar yanıp yakıldığını ancak seni tanıdıktan sonra anladım," demiş. Evet sevgili dinleyiciler, mübalağa deyince aklıma Ercüment Ekrem Tarık'ın Meşedi Cafer'inin değil ama ona benzer iki edebiyat kahramanının mübalağalı hikayesi geldi. İzin verirseniz size onu nakledeyim. Bir gün Keroğlan ile Köse bir değirmende bir araya gelmişler. Ekmek yapacaklar, ekmek yenecek. Demiş ki Köse, gel demiş biz öyle demiş mübalağalı bir şeyler anlatalım ki kim daha çok mübalağa eder yalan söylerse, yalan demeyelim de mübalağa ederse ekmekler onun olsun. Peki demiş Keroğlan. Başlamış Köse bir hikaye anlatmaya. Demiş bizim demiş bir tarlamız vardı demiş. Bu tarla demiş denizin kenarındaydı demiş. Bu tarlaya biz demiş bostan ektik demiş. Bu bostanda demiş öyle karpuzlar oldu, öyle karpuzlar oldu ki demiş ta demiş ucu demiş denizin öbür tarafına kadar uzandı demiş. Ben de demiş bu demiş karpuzun sapına demiş tutuna karşı tarafa geçtim demiş. Tabii karpuz karşı tarafta demiş. Baktım öyle büyük bir karpuz, öyle büyük bir karpuz, öyle büyük bir karpuz ki anlatamam. Hemen acaba oldu mu olmadı mı diye şöyle bıçağımı çıkarttım. Bir parça keseyim, hem tadayım, hem de olup olmadığını anlayayım dedim. Bıçağı çıkarıp da şöyle bir parça kesmeye kalkışmadan bıçağım karpuzun içine düştü. Ben de bıçağın peşinde. Bıçak gitti ben arkasından, bıçak gitti ben arkasından bıçağı kaybettim. Şimdi bu karpuzun içinde oluyor he. Derken diyor Köse karşıma bir atlı çıktı. Dedim ya ey süvari böyle böyle ben çakımı kaybettim. Nereye gittiğini bilmiyorum sen benim çakımı gördün mü diye sordum diyor. Süvari diyor ki behey ahmak sen aklına şaşarım. Biz 40 tane süvari arkadaştık birbirimizi kaybettik bu karpuzun içinde bulamıyoruz da sen küçücük bir çakıyı mı bulacaksın dedi. Çaresiz çakı elden gitti. Şimdi bu Köse'nin hikayesi. Şimdi sıra sende diyor Köse Keloğlan'a. Bu sefer Keloğlan başlıyor anlatmaya. Efendim diyor bizim diyor bir arı kovanımız vardı diyor. Bu arı kovanında 40 tane arımız vardı diyor. Bu 40 tane arının bir tanesi topal arıydı diyor. Bir de diyor horozumuz vardı diyor. Bu horoz diyor bu arıları güderdi diyor her gün diyor. Akşam sabahleyin sayar götürür, akşam sayar getirirdi diyor. Bir gün akşam diyor arıları sayıyor, topaları yok. Neyse bana haber verdi. Gittim baktım hakikaten topaları yok. Ben de o kadar kızdım ki hemen horozun sırtına vurdum eğeri. Dere, tepe, diyar, diyar o topalarıyı aradık. Netice itibariyle topalarıyı bulduk. Aldım elime bir sopa. Topalarıyı döve, döve, döve getirdim kovanın içine koydum. Neyse gece yattık. Sabahleyin kalktık ki horozun sırtı, o dün eğer vurdum da gezdim ya, o eğerden dolayı incemiş, yara olmuş. Allah Allah ne yapsak, ne etsek, neyse bir parça toprak aldım. Bir parça da ceviz aldım. Birbirine karıştırdım. Melhem yaptım. Tavuğun horozun sırtına sardım. Neyse gene yattık kalktık. Ertesi günü bir de bakalım ki ne görelim. Horozun sırtında bir koca ceviz ağacı. Allah Allah. Çıktım ceviz ağacının başına. Bir baktım koca bir tarla. Ekinleri yetişmiş. Diz boyu olmuş. Allah Allah dedim ya. Biz bu ekinleri nasıl biçelim? Döndüm. Yanıma bir orak aldım. Yukarı çıktım. Tam ekinleri biçmeye başlayacağım. Baktım karşıda bir tilki. Vay lanet dedim. Elimdeki orağı tilkiye fırlattım. Orak gitti. Tilkinin kuyruğuna saplandı. Tilki kaçtı. Orak biçti. Tilki kaçtı. Orak biçti. Tilki kaçtı. Orak biçti. Neticede biz tarlayı akşama bitirdik. Tilki sayesinde ekinler biçildi. Neyse akşam oldu. Ekinleri de biçtik. Tarlayı da hallettik. Ben artık eve döneyim dedim. Ağaçtan şöyle aşağıya inerken baktım ki ağacın üzerinde kocaman bir levha. Levhada da bir yazı. Köse meraklanıyor tabii. Ne yazıyor o yazıda? Ne yazıyor o yazıda diye soruyor. Keloğlan diyor ki orada ne yazıyordu biliyor musun diyor. Ekmekler Keloğlan'ın Köse halt yesin yazıyordu. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada sayılı dakikaların sonuna geldik ve Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşçakalın.
Çınaraltı.